2. Hukuk sosyolojisi. Genel sosyolojinin bir dalı olan hukuk sosyolojisi, aynı karakteri taşıyan hukuk olaylarının muhtelif dönemlerde ve farklı toplumlarda tekrar meydana gelmesinin sebeplerini araştırır. Hukukun sosyal gerçekliğini inceleyerek hukuku sosyal gerçeğin bir parçası olarak ele alan ve diğer sosyal vakalar ile arasındaki ilişkileri sistematik bir şekilde inceleyen bilim kolu niteliğini taşır. Aynı zamanda deneysel verilerden hareket ederek hukuk kuralının toplum üzerindeki etkisini değerlendirir. Ve sosyal süreçler içinde neden-sonuç bağını bulmaya çalışır. Kanun koyucuya kabul edilebilecek yeni kurallar üzerinde yol gösterir. 3. Hukuk felsefesi. Hukuk felsefesi genel felsefenin ideal hukuku inceleyen dalıdır. Hukuk felsefesi ahlak ile hukuk arasındaki ilişkiyi sistematik bir mantık bütünlüğü içerisinde inceler. Hukukun kavram ve kaynağını somut açıdan ele alarak yaptırımının nedenini araştırır. Bundan başka hukukun adalete uygun olması için ahlaki değerlerin niteliklerini tespit eder. Hukuk felsefesi ideali olması lazım gelen hukuku göstermesinden dolayı adaleti araştırmakla da görevlidir. 4. Mukayeseli hukuk, karşılaştırmalı hukuk. Mukayeseli hukuk, muhtelif hukuk düzenlerinde yer alan kuralların karşılaştırmalı olarak incelenmesi ve ortak hukuki çözümler bulunmasını konu eden bir hukuk disiplinidir. Mukayeseli hukukun eski bir tarihi vardır. Orta Çağ'da Roma hukuku ile kilise hukuku, 17. yüzyılda ise bunlar common law sistemi ile mukayese edilmiştir. Almanya'da bir yüzyıl boyu süreyle uygulanan Pandekt hukukunun etkisiz hale getirilmesinde rol oynamıştır. Fakat buna rağmen mukayeseli hukuk bir hukuk dalı olarak bağımsızlığını kazanamamıştır. Bu nedenle mukayeseli hukuka, hukuk ilmine yardımcı bir çalışma ve araştırma yöntemi gözüyle bakılmıştır. A way of looking at legal problems. Shirley Singer, Comparative Law, sayfa 11. David Draw, Civil Comparate, 1950, sayfa 6. Ancak 1900 yılında Paris'te toplanan 1. Hukuk Kongresi'nde mukayeseli hukukun bağımsızlığı üzerinde durulmuştur. Ortak bir kriter bulmak için 1919 tarihinde Amerika Baro Derneği tarafından düzenlenen toplantıda Dekan Roscoe Pound tarafından Legal Standard, yani çeşitli hukuk sistemlerinde uygulanabilen ortak normların araştırılması fikri rağbet bulmuştur. Fakat Avrupa hukuk sistemi ile Anglo-Amerikan sistemlerinin farklı olması sebebiyle yeknesak bir hukuk sistemi kurulmasının mümkün olmayacağı anlaşılmıştır. Bunun için sadece Avrupa topluluğu hukukunda bir ahenkleştirme, harmonization üzerinde çalışılarak birçok uluslararası sözleşme yapılmıştır. Mukayeseli hukukun hem özel ve hem de kamu hukukuna birçok katkıları vardır. Her şeyden önce 20. yüzyılın başından itibaren çeşitli ülkelerde yaşayan hukukçuları yaklaştırmak görevini yerine getirmiştir. Bundan başka karşılaştırmalı hukuk, hukukçunun hukuk görüşünü zenginleşerek mevcut çözüm yollarını içeren hukuk kurallarının en iyisi olmayıp daha başka ve amaca daha elverişli çözüm yollarının da mevcut olacağını göstermektedir. 4. Hukukta metot. 1. Olması gerekli hukuk kurallarının bulunmasında hukuk politikasının rolü. Hukuk ilmi, yürürlükteki hukuk kurallarını incelerken, hukuk politikası, hukuku devamlı şekilde geliştirmek yoluyla toplumun yenilenmesine ve ilerlemesine katkıda bulunmak, adalet idealini gerçekleştirmek zorundadır. Buna hukukçunun de lega ferenda veya reformist rolü denilir. Bir değer hükmü verebilmek için hukukçu, karşılaştırmalı hukuk, hukuk tarihi ve hukuk sosyolojisinden esinlenir. Ancak hukukta reform yapılırken hukuk güvenliği sistemi üzerinde dikkatli davranılmalıdır. Hukuk düzeninin reform amacıyla dikkatsiz bir şekilde değiştirilmesinin daha ciddi adaletsizliklere yol açabileceğini de unutmamak gerekir. Dipnot, Dabin 2. baskı, No 192. Bunun için kanun koyucu her şeyden önce hangi ölçüde reform yapmanın mümkün ve doğru olacağına karar vermelidir. Bundan sonra reform yapılmış, hukuk kurallarının gerekçesinin hazırlanması için teknisyen hukukçulara başvurulur. 2. Uygulamada metot. A. Yer ve zaman bakımından uygulanacak hukukun bulunması. Hukukçu karşılaştığı bir olayı uygulamaya koymadan bu olayı hangi hukuk düzenine bağlayacağını başka bir deyişle hangi devlet kanununu uygulayacağını belirlemek zorundadır. Bu sorun devletler özel hukukunda öngörülen bağlama kurallarına başvurularak çözülür. B. Olaydaki maddi unsurların nitelenmesi. Olaya uygulanacak hukuk düzeni belirlendikten sonra karşılaşılan olayı benzer olaylardan ayırarak tek tip olaya indirerek bu olaya kanunun hangi hükmünün uygulanması gerektiğini tespit etmek gerekir. Bu yönteme hukuk tekniği denir. Dipnot Ober No 71 sayfa 63 Hirsch E. Pratik Hukukta Metot 1978 sayfa 20. Örneğin A, B'ye küfür etmişse olayı tahlil ederek bunun hakaret cürmünde aranan kanuni unsurları içerip içermediğini ve bunun yanında A'nın bu hareketinin B'nin manevi varlığına haksız, hukuka aykırı bir saldırı teşkil edip etmediğini niteleyerek uygulanacak kanunu veya kanunları bulmak gerekir. Bunun gibi A, B'ye bir mal teslim etmişse burada A'nın bağışlama mı yaptığını yoksa ödünç mü verdiğini veya satış mı yaptığını nitelemek gerekir. Bu niteleme yapıldıktan sonra ilgili kanunda yer alan soyut şartlar olayın somut şartlarına genelden özele ve soyuttan somuta metodu kullanılarak uygulanacaktır. 3. Hukuk ilminde hukuki düşüncenin önemi. Bir hukukçu her şeyden önce hukuki sorunları açık bir şekilde ortaya koyabilmelidir. Hukuk problematiği. Gerçekten hukuk ilminde hukuki düşünce önemli bir rol oynamaktadır. Bir hukuki uyuşmazlık karşısında kalan hukukçunun, hukuk kuralının amacına uygun bir çözüm yolu teklif edebilmesi için, hukuki düşünceye, geniş bir hukuk kültürü ve tekniğine sahip olması gerekir. Hukuk kültürü, hukuki düşüncenin gelişimini sağlar. Aslında hukuk kültürü genel kültürün bir parçasıdır. Hukuk ilmiyle uğraşan bir kimse de hukuki düşünce ve hukuk mantığının kazanılmış olması önemlidir. Mesela başkasının bir fiili sonucu zarar görmüş olan kimsenin tazminat istemeye hakkı olup olmadığı, zararın kimin tarafından karşılanması gerektiği konularında çıkan uyuşmazlığı gidermek için olayların doğru olarak nitelendirilmesi ve kanunun uygulanmasında hukuk tekniğine ihtiyaç vardır. Bir hukuki uyuşmazlığın mevcut olmadığı hallerde bile hukuki düşünce ve hukuk mantığı yine önemli bir rol oynayabilmektedir. Mesela bir şirket kurmak isteyen kimseye en uygun şirket tipinin tavsiye edilebilmesi için de hukuki düşünce önem taşır. 2. Hukukun temelini araştıran düşünce akımları. Yürürlükte olan bir hukuk kuralı karşısında hukuk tarihi veya hukuk sosyolojisi, bunun menşeini ve amacını ve sonuçlarını, hukuk felsefesi ise bunların felsefi yönlerini inceler. Hukukçu ise bu kuralın her şeyden önce geçerli olup olmadığını, şekil ve esasa ilişkin şartlara uyulup uyulmadığını araştırır. Bu şartlar, hukuk kuralının içeriğinde bulunmayıp ancak hiyerarşi bakımından daha üstün kuralların incelenmesi sonucunda ortaya çıkar. İşte bir hiyerarşi içinde düzenlenmiş olan kurallardan en üstün olanının yani temel hukuk kurallarının kaynağının araştırılması konusu üzerinde hukuk tarihi boyunca farklı teoriler ortaya konulmuştur. Tabii hukuk görüşüne göre temel hukukun kaynağını pozitif hukukun üstünde tabiatta aramak gerekir. Pozitif hukuk görüşüne göre ise hukukun kaynağını yürürlükteki hukuk düzeni dışında bir ideal hukuk aramaya kalkmak bir spekülasyondan ibarettir ve buna gerek yoktur. Tarihçi okul taraftarlarına göre ise hukukun temelini hukuk tarihinde aramak gerekir. Bunları sırasıyla incelemekte yarar vardır. 1. Tabii hukuk teorisi. tabii hukuk görüşü içinde yaşanılan döneme göre değişmiş ve gelişmiştir. Bu nedenle tabii hukuk okulunun görüşündeki gelişimi dönemlere ayırarak incelemek gerekir. 1. Eski çağda tabii hukuk görüşü. İlk çağlarda M.Ö. 5. yüzyılda sofistler, Protagoras, Kalikles, Sokrates, Aristoteles gibi devlet, siyaset, ahlak ve hukuk üzerinde tartışmışlardır. Bunlar bir şehirden diğerine dolaşarak ders ve konferans veren, eleştirilerde bulunan gezgin öğretmenlerdir. Özellikle hukuk kurallarının temeli üzerinde tez ve antitezler ileri sürmüşlerdir. Bunlar akıl yoluyla aynı görüşün hem doğru ve hem de yanlış olduğunu göstermek istiyorlardı. Aşırı ferdiyetçi olan bazıları, hukukun temelini insanların egemenlik üzerindeki mücadelesinden kaynaklandığını müşahede ederek, kuvvetli olanın zayıf üzerindeki hakimiyeti olarak görmüş kuvvet teorisi, diğerleri ise hukuk kurallarının toplumda bir anlaşma sonucu meydana geldiğini açıklıyorlardı, sözleşme teorisi. Bildiğim bir şey varsa o da hiçbir şey bilmediğimdir, diyen Sokrates'e göre iki tür hukuk kuralı vardır. Birincisi, belirli bir toplumda yaşayan insanların ortak iradeleri ile yaptıkları kanunlardır. Bir ülkeden diğer ülkeye değişebilen bu kurallara uymak gerekir. Hukuk kuralına uymak aynı zamanda insanın kendi nefsine itaat etmesidir. Kötü vatandaşın iyi hukuk kurallarına karşı gelmesini önlemek için iyi vatandaşın da kötü kanunlara da uyması gerekir. İkinci tür hukuk kuralı ise yazılı olmayan, tabiatta, doğada mevcut, evrensel, değişmez ve insanın ancak akıl yolu ile erişebileceği kurallardır. Çünkü tabiat düzeni hukuk düzenini de içine almaktadır. Hukuk, tabiat düzeninin bir parçasıdır. Dipnot, doğa hukuku ile tabi, doğal hukuk birbirinden ayrı kavramlardır. Doğa hukuku doğaya dönük, tabi hukuk ise insana dönüktür. Özbilgen, sayfa 216. Değişmeyen tabi hukuk kuralları adil düzeni meydana getirir. Tabi hukuk kurallarına uygun olmayan yazılı hukuk kuralları er geç ortadan kalkmaya mahkumdur. İlk çağın en büyük düşünürü olan Aristoteles, hukukun esasını adalete dayandırırken iki tür kanunu ayırmıştır. A. İnsanın iç iradesinden kaynaklanan, seçme özgürlüğüne ve akla dayanan hukuk, tabi hukuk. B. Toplumun özelliklerine göre düzenlenmiş olan ve insan iradesinden kaynaklanan hukuk kuralları, pozitif hukuk. Roma hukukunda Yunan felsefesinden esinlenen Cicero, dipnot, Cicero de Republica isimli eserinde, insanların kalplerinde yazılı değişmez ve evrensel kuralların cezaya uğramadan ihlal edilemeyeceğini açıklamıştır. Ve Ulpianus gibi düşünürler tabi hukukla pozitif hukuku ayırıyor ve Romalı vatandaşlara uygulanan jus civilin yanına Roma'da yaşayan yabancılara uygulanacak hukuku jus gentium koyuyordu. Böylece Cicero akıldan kaynaklanan jus gentium'un devletler arası ilişkileri düzenleyen tabi hukuk olduğunu ileri sürmüştür. Dipnot, Mazo Şaba, sayfa 33. Jus naturel, jus gentium terimleri daha sonra 17. yüzyılda Hugo Grotius tarafından devletler arası ilişkileri düzenlemek amacı ile kullanılmıştır. Özet olarak eski çağ hukuk felsefesine göre tabi hukuk, insanın tabiatta mevcut ve akıl yolu ile bulabileceği değişmez kurallardır. 2. Orta çağda tabi hukuk görüşü, skolastik, ilahi kökenli tabi hukuk. İnanç çağı olarak nitelenen orta çağda tabi hukuk teorisi 12. yüzyıldan itibaren kilise ile hükümdar arasındaki çekişmede kilisenin egemenlik iddiasını desteklemek amacıyla kullanılmıştır. Böylece tabi hukuk ile ilahi hukuk aynı anlamı taşımıştır. İnsanların akıl yoluyla buldukları tabi hukuk, Tanrı'nın gösterdiği yoldur. Başka bir deyişle, insanın akıl yoluyla bulduğu kurallar ilahi emirlerdir. İslam telakkisinde de şeriat, yani İslam kanunları, insanın aklı selim ile buldukları kurallardır. Tanrı insanları İslam dininde yaratır. Aklı selim ile hareket edenler İslam dininde kalır, etmeyenler ise İslam dininden ayrılır. İnsanın aklı selimi ile bulduğu ebedi hukuk şeriattır, yani Tanrı'nın gösterdiği selamet yoludur. 13. yüzyılda Orta Çağ'ın en tanınmış filozofu olan St. Thomas d'Aquin, Aristoteles'in ilk çağlardaki felsefi görüşlerini Hristiyanlık diniyle bağdaştırmaya çalışarak bir kurallar hiyerarşisi yaratmıştır. A. Le Aterna, ebedi kanun, evreni yaratan ve idare eden Tanrı'nın emirlerinden ve koyduğu düzenden oluşan ebedi kanun. B. Le Naturalis, tabi kanun, insanların akıl yoluyla buldukları ve insanın vicdanında yaşayan adil hukuk. İnsanlar tabi kanunlar sayesinde iyiyi kötüden ayırabilirler. Tabi kanunun ilkesi iyilik yapmak, fenalık yapmaktan kaçınmaktır. Roma hukuku ise akılla bulunmuş olan yazılı kurallardır. Roto, scripto. C. Le humana, beşeri kanun, İnsanların tabi hukuka yaklaşmaya çalışarak ortaya koydukları pozitif hukuk kurallarıdır. Bunlar zaman ve yere göre değişebilir. D. Le divinia, ilahi kanun. Tabi kanun ile beşeri kanunlar hayatı düzenlemek için yeterli değildir. Bunların yanında insanlara beşeri kanunlar yaparken rehberlik edecek ve onları hatalardan arındıracak ilahi kanunlara ihtiyaç vardır. Bunlar kiliselerin öğretileri ve açıklamalarıdır. Bunlar arasında uyuşmazlık çıkarsa Le Divina, Le Humana'dan ve Le Humana'da Le Naturalist'ten üstündür. Başka bir deyişle insanlar iradeleri ile ilahi kanuna tabi olurlar. Özet olarak denebilir ki Orta Çağ hukuk felsefesi eski çağın tabi hukuku insan aklına dayandıran görüşü yerine tabi hukuku insanların akıl yoluyla buldukları Tanrı'nın gösterdiği yola, yani ilahi emirlere dayandırılarak tabi hukuku ilahi kanun olarak nitelemiştir. 3. 17. yüzyılda tabi hukuk görüşü. Akılcı laik kökenli tabi hukuk. A. 17. yüzyılda tabi hukuk doktrini daha laik bir görünüm kazanmaya, dikkatler daha çok insana yönelmeye başlamıştır. Devletler hukukunun babası sayılan Hugo Grotius'a 1583-1642 göre tabi hukuk devletten önce ve ondan bağımsız olarak vardır. Tanrı bile tabi hukukun yaratıcısı değil, koruyucusudur. Grotius ilahi irade olmasa bile tabi hukukun ilahi hukuktan bağımsız olduğunu Orta Çağ'da ilk defa açıklayan düşünürdür. Liberal devlet fikrinin temsilcisi olan Hugo Grotius, tabi hukukun insan aklı ile sosyal tabiatından kaynaklandığını açıklayarak bunun kilisenin üstünlük iddiasından bağımsız olduğunu ortaya koymuştur. Grotius'a göre insanı yaratan Tanrı ona doğru ve yanlışı ayırmak olanağı vermiştir. Buna karşılık tabi hukuk insanla beraber oluşur, ona yol gösterir, ışık tutar ve adaletin kaynağını teşkil eder. Ona göre insan hürriyeti İnsan olmanın başlıca özelliğidir. Böylece Grotius, tabi hukukun temelinin laik ve insan üzerine kurulu olduğunu ilk defa ortaya atan düşünür olarak hukuk felsefesinde yer almıştır. Grotius, 1625 yılında yayınladığı Savaş ve Barış Hukuku, De Euro Belli a Pace isimli eserinde, insanların akıl sayesinde devletler arası ilişkilerde de barış içinde yaşayabileceklerini ve bunun da tabi hukuk ilkesine uyulmak suretiyle sağlanabileceğini ileri sürmüştür. Pufendorf 1632-1694, öğrencisi olduğu Grotius'un tabi hukuk konusundaki görüşünden esinlenerek 1672 yılında yayınladığı Tabi Hukuk ve Kavimler Hukuku, De Euro Nature e Gentium. Dipnot, Pufendorf'un bu eseri Lozan Üniversitesi eski rektörlerinden Barbeyrak tarafından Fransızca'ya çevrilmiştir. Le droit de la nature et de Jean, 1711. başlığını taşıyan eserinde tabi hukuk ile teoloji arasındaki farkları açıklayarak Grotius'un görüşlerini daha belirgin hale getirmiştir. Pufendorf'a göre pozitif hukuk devletten üstün olan hukuka yaklaşmalıdır. Tabi hukuk kanunların uygulanmasına yönelik direktiflerdir. 4. 18. ve 19. yüzyıl tabi hukuk görüşü. Grotius'un ve Pufendorf'un tabi hukuku insanların akıl ve iradesine dayandıran fikirleri Rönesans ve sonradan Fransız ihtilaline öncülük etmiştir. Aydınlatma çağı olarak nitelenen 18. yüzyılda Rönesans ile Orta Çağ'daki kilise ile devlet arasındaki mücadele sona ermiş ve reform hareketi ile kilisenin kurmuş olduğu otoriteye son verilmiştir. Rönesans, Orta Çağ'da skolastik dönemde dar sınırlar içinde kalmış olan insanın akıl ve irade yoluyla tabiattaki durumuna, hürriyet ve bağımsızlığına kavuşmasıdır. 18. yüzyıl tabi hukuk teorisinin esası hukuk kurallarının akıl yoluyla bulunmasıdır. Aklın ise kendine özgü kanunları vardır ki buna Descartes'ten gelen bir deyişle akılcılık, rasyonalizm denir. Tabi hukuk okulundan Kant da tabi hukuku insan aklına dayandırarak akli hukuk teorisini kurmuştur. 18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Fransız ihtilalinin etkisiyle dikkatler insanın tabiatından kaynaklanan doğal ve temel haklarına ve hürriyeti üzerine çevrilmiştir. 5. 19. ve 20. yüzyılda tabi hukuk ve insan hakları hukuku. 18. yüzyılda tabi hukuka getirilmiş olan yeni anlayış içerisinde 19. yüzyılda tabi hukukun kaynağı ve amacının insanların doğuştan haiz oldukları evrensel, değişmez, vazgeçilmez ve sınırlandırılamaz insan haklarının araştırılarak üzerinde durulması gereği fikri ortaya atılmıştır. Temel hak olan insan hakları kavramı her şeyden önce tabi hukuk kavramına dayanmaktadır. İnsan, insan olmak sıfatıyla tabiatı gereği evrensel, vazgeçilmez ve devredilmez haklara sahiptir. Bu haklar insanın insan olma niteliğine bağlı olduğu için yürürlükteki pozitif hukukun tanımasına bağlı değildir. Hukuk düzeni bu hakları güvence altına almamış olsa bile insan hakkı hak olma niteliğini kaybetmez. Bu nedenle insan hakları kavramı yürürlükteki hukukun dışında ve üstünde yer alan bir tabi hukuk kavramıdır. Dipnot, Batum, Sayfa 16. Tabi hukukun amacı bu hakların korunmasını sağlamak olmalıdır. Birleşmiş Milletler tarafından 10 Aralık 1948 tarihinde ilan edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde de açıklandığı gibi, Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın amaçlarından birisi, ırk, cins, dil veya din farkı gözetmeksizin herkesin insan hak ve hürriyetine riayet etmesini sağlamaktır. 4-11-1950 tarihli insan haklarının ve hürriyetlerinin korunmasına ilişkin Roma Anlaşması'nda da insan haklarının müştereken korunmasının şart olduğu açıklanmıştır. Dipnot, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi için bakınız bölüm 1-3-4-3. Böylece tabi hukukun insanların temel haklarından ve hürriyetinden meydana geldiği fikri zamanımıza kadar geçerliliğini devam ettirmiştir. Bununla beraber 20. yüzyılda pozitivistlerin yaptığı eleştiriler ve çalışmalar, hukuk kurallarının insanların tabiatta mevcut değişmez kuralları araştırması yerine, bu kuralların oluşumunda menfaat ihtilafının oynadığı rolün üzerine çevrilmiş olması sonucunda, tabi hukuk teorisi değerini bir ölçüde kaybetmiştir. Bununla birlikte tabi hukuk görüşü hukuk ilmine büyük ölçüde katkıda bulunmuş, Orta Çağ'daki ilahi hukuk yerine insan aklı hakim olmuştur. 20. yüzyıl tabi hukuk teorisini iki nokta etrafında toplamak mümkündür.